Ayrım 13.
Sayfa 113. Kişinin dostları birlikte yenilen bir yemekten sonra ince bir iplikle gövdesine bağlanıyorlardı. Kestiriyordu yattığı yerde. Saat başını vuran ya da hizmetçileri çağıran çanların sesine karışan yağmur damlalarıyla ağırlaşan, bir örümcek ağı gibi belirsizleşen bir iplikle. Uyuyakaldı. Millicent Bruton, sedirin üstünde elinden kaçırdığı ipliği horlamaya başladı. Tam o sırada Hugh Whitbread ile Richard Dalloway, Conduit Sokağı'nın köşesinde durakladılar. Köşe başında çeşitli yönlerden esen rüzgar, insanın yüzüne çarpıyordu. Bu vitrine baktılar. Ne bir şey almak istiyorlardı, ne de konuşmak. Ayrılacaklardı, yalnız köşe başını tutan çeşitli rüzgarlarla, bedenlerinin gelgitindeki boşlukları kollayarak durdular. Bir fırtınayla birleşti gündüzle ikindi. Bir gazete ilanı incecikten süzüldü göğe. Önce uçurtma gibiydi, sonra durdu, hızla döndü, salındı. Bir kadının tülü aralandı. Sarı tenteler titreşti. Sabah trafiğinde bir yavaşlama göze çarpıyordu. Yarı boş yollarda bir iki takırtıyla yol aldı. Richard Dalloway'in aklına gelip giden Norfolk'ta yumuşak ılık bir rüzgar çiçekleri salladı, suyu karıştırdı, otları dalgalandırdı. Ot demetleyenler sabahki yorgunluğun acısını çıkarmak için çiftlerin arkasına uzandıkları yerden yeşil yaprak perdelerini araladılar. Titrek maydanoz demetlerini iterek göğe baktılar, mavi pürüzsüz tutuşan yaz göğüne. Richard'ın gözüne birinci Jack zamanından kalma çift kulplu gümüş bir çanak ilişmişti. Hugh'nun da uzman gözüyle bir İspanyol gerdanlığını öylesine incelediğini, fiyatını bir sorsaydı, Evelyn hoşlanırdı belki. Gördüğü halde kafasındaki uyuşukluk geçmiyordu bir türlü. Hayat bu yıkıntıyı renkli macunlarla donanmış vitrinlere birdenbire çıkarıvermişti suyun üstüne. İnsan da ihtiyarlara özgü bir uyuşuklukla cansız duruyor, ihtiyarlara özgü bir sertlikle çakılı gözlerle bakıyordu içeri. Evelyn Whitbread belki almak isterdi bu İspanyol gerdanlığını, belki. Az kalsın esneyecekti. Hugh dükkana giriyordu. Haklısın dedi Richard ardından yürüyerek. Hugh'la gerdanlık falan istemiyordu canı. Tanrı biliyor ya. Ama gövdenin bir gelgiti vardır. Gündüz ikindi ile birleşir. Derin sulara kapılmış hafif bir sandal gibi, Lady Bruton'un büyük büyük babası, anıları, Kuzey Amerika'daki savaşları diplere çökmüştü. Millicent Bruton da, o da dibe çöktü. Göç meselesine aldırdığı yoktu Richard'ın. Mektuba da, ister yayımlansın ister yayımlanmasın. Gerdanlık Hugh'nun ince parmaklarında duruyordu. Mücevher almak istiyorsa sokaktaki kızlardan birisine verdiğindi gerdanlığı. Herhangi bir kıza. Hayatın saçmalığı Richard'ı sarsıyordu iyice. Evelyn'e gerdanlık alınır mı? Bir oğlu olsaydı çalış derdi ona, çabala. Ama Elizabeth'i vardı, tapıyordu Elizabeth'ine. Hugh sert ve bilgiç bir tavırla Mr. Dubonnet ile görüşebilir miyim dedi. Bu Dubonnet, Mrs. Whitbread'in boynunun ölçüsünü biliyordu anlaşılan. Daha da tuhafı, İspanyol mücevherleri konusunda neler düşündüğünü, elinde bu çeşit mücevherlerden kaç tane bulunduğunu da biliyordu. Hugh tam tamına hatırlayamıyordu. Bütün bunlar çok garip geliyordu Richard Dalloway'e. Kendisi hiç armağan almazdı Clarissa'ya. 2-3 yıl önce bir bilezik armağan etmişti yalnız, Clarissa'nın hoşuna gitmemişti galiba. Hiç takmamıştı. Hiç takmadığını hatırlamak acıydı. Bir örümcek ağı nasıl oraya buraya uçuştuktan sonra bir yaprağın ucuna ilişirse, Richard'ın uyuşukluktan kurtulan kafası şimdi karısına, Peter Walsh'un delicesine sevdiği Clarissa'ya takılmıştı. Clarissa yemekte birdenbire gelmişti gözlerinin önüne. Clarissa ile kendisi, birlikteki hayatları. Eski mücevherlerle dolu tepsiyi önüne çekti. Önce iğneyi, sonra yüzüğü aldı eline. Ne kadar diye sordu ama beğenisine güvenemiyordu. Oturma odasının kapısını açmak, elinde bir şeyle, Clarissa için bir armağanla içeri girmek istiyordu. Ama neyle? Hugh böbürlenmeye başlamıştı yine, çekilecek gibi değildi. 35 yıldır alışveriş ettiği bir yerde, beceriksiz bir çocuğun oyalama çabalarına kulak asmayacaktı herhalde. Dubonnet dışarıdaydı. Öyle mi? O halde Mr. Dubonnet, kendisi için buradadır dedirttirene kadar bir şey almayacaktı Hugh. Çocuk kızardı, eğilerek bir selam verdi. Hugh haklıydı belki ama Richard öleceğini bilse bunu söyleyemezdi. Bunca terbiyesizliğe nasıl katlanıyorlardı, aklı almıyordu. Richard Dalloway 15 dakikadan fazla dayanamıyordu ona. Melon şapkasını çıkararak iyi günler anlamında salladı. Conduit sokağının köşesini büyük bir istekle, Clarissa ile kendi arasındaki örümcek ağını bir an önce yırtmak amacıyla döndü. Dosdoğru ona Westminster'a gidecekti. Ama elinde bir şey olsun istiyordu içeri girerken. Çiçek. Altın konusunda beğenisine güvenemediğine göre çiçek almalıydı. Güller, orkideler, sürüyle çiçek almalıydı bu olayı kutlamak için. Yemekte Peter Walsh'tan söz açıldığında onu nasıl sevdiğini hatırladığı için. Yıllardır birbirlerini sevdiklerini söylememişlerdi. İnce kağıda sarılı, kırmızı beyaz güllerden yapılmış koca demeti göğsünün üstünde bastırarak dünyanın en büyük yanlışı bu diye düşündü. Bunun söylenemeyeceği bir zaman gelir. İnsan utanır açılmaya. Paranın üstünü cebine atarak demeti göğsüne bastırdı. Westminster'a doğru yürüdü. Çiçeklerini uzatacak, o ne düşünürse düşünsün, içinden geldiği gibi seni seviyorum diyecekti. Neden olmasın? Savaşı, geleceği parlak binlerce gencin bir araya gömüldüğünü, daha şimdiden yarı unutulduğunu düşündükçe doğaüstü olaylara inanası geliyordu. İşte Londra'da yürüyor, Clarissa'ya kendisini nasıl sevdiğini içinden geldiği gibi söylemeye gidiyordu. Bir mucize işte. Neden hiç söylemeyiz diye düşündü. Biraz tembellikten, biraz da utangaçlıktan herhalde. Clarissa'ya gelince, onu ancak bir başlangıç noktasındayken düşünürdü insan. Yemekteki gibi söz gelimi. Yemekte nasıl kesin çizgileriyle görmüştü onu. Bütün hayatlarını. Kavşakta durdu. Serseriliğe tok bozulmamış, yalın yapısıyla, inatçılığıyla dediğinden şaşmazdı. Ezilmişlerin hakkını savunmuş, kendi güdülerinden ayrılmamıştı avam kamerasında. Saflığını korurken sessizleşmişti biraz, sertleşmişti. Clarissa ile evlenmesinin doğaüstü bir olay olduğunu yineledi. Yine düpedüz bir, bütün hayatım öyle zaten diye düşündü. Karşı karşıya geçip geçmemeye karar veremeyerek. Şu 5-6 yaşındaki bücürlerin tek başına Piccadilly alanından geçişlerini gördükçe deliye dönüyordu. Polis hemen durdurmalıydı trafiği. Fazla bir şey beklemiyordu Londra polisinden. Aslında kanıt topluyordu onlara karşı. Sokak satıcılarının arabalarını yol üstünde bırakmaları yasaktı bir kere. Hele orospular. Yok canım. Suç ne onlardaydı ne de gençlerde. Suç şu iğrenç toplum düzenindeydi ve benzeri. Düşündükleri yüzünden de anlaşılıyordu. Gri elbisenin yanı sıra inatçılığı, çevikliği, temizliğiyle dikkati çekerek parktan geçerken, karısına onu sevdiğini söylemeye giderken. Odaya girer girmez içinden geldiği gibi söyleyecekti. Green Park'tan geçerken ne yazık diye düşündü. İnsan düşündüğünü hiç söylemiyor. Ağaçların gölgesinde kalabalık, yoksul ailelerin yatışlarını, çocukların bacaklarını havaya savuruşlarını, süt emişlerini sevinçle gözledi. Kese kağıtları duruyordu yerlerde. Halk istese, şu resmi elbiseli şişman bekçilerden biri yerdekileri kolayca kaldırabilirdi. Onca her park, her alan, yaz ayları sırasında da çocuklara açık olmalıydı. Parkın çimenleri parladı ve söndü. Sarı bir lamba gezdirilmiş gibi, Westminster'lı yoksul anneleri ve emekleyen bebeklerini aydınlattı. Ama şu zavallı yaratık, dirseğine yaslanıp yatan, bütün bağlardan kurtulmuşçasına kendini yere fırlatan, yalnız merakla gözlemleyen, ileri geri düşünen, bütün nedenleri, nasılları, arsız ve alaycı bir tavırla incelemeye kalkan, şu sokak kadını için ne yapılabilirdi bilmiyordu. Çiçeklerini bir tüfek gibi tutarak onun yanından geçti. Yine de bir elektriklenme oldu aralarında. Kız onun haline güldü. O da gülümsedi tatlı tatlı, sokak orospularının sorunlarını düşündü. Yoksa konuşacak değildi tabii. Clarissa'ya onu nasıl sevdiğini söyleyecekti birazdan, içinden geldiği gibi. Bir zamanlar kıskanmıştı Peter Walsh'ı, Clarissa'yı kıskanmıştı ondan. Ama Clarissa, Peter Walsh'la evlenmemekle ne kadar iyi ettiğini sık sık söylememiş miydi? Clarissa'yı tanırdı. Gerçekten öyle düşünüyor olmalıydı. Desteklemesi gerekiyordu onu. Güçsüz değildi, yine de desteklemek istiyordu. Buckingham Sarayı'na bak. Dinleyicilerin karşısına beyazlar içinde çıkan eski bir primadonnaya benziyor. Ne soylu bir görünüşü vardı. Kimse yadsıyamazdı bunu. Hem milyonlarca insanın gözünde, kapıda birikmiş ufak bir kalabalık kralın otomobilini görmek için bekleşiyordu. Milyonlarca insanın gözünde saçma da olsa simgeleşmiş bir yapıydı. Bunu küçümseyemezdiniz işte. Eline bir kutu oyuncak tuğla geçiren herhangi bir çocuk daha iyisini becerirdi diye düşündü. Kraliçe Victoria anıtına, onun gözünde gözlükleriyle Kensington'dan geçişini hatırlıyordu. Anıtın beyaz tümseyine, bir ana gürlüğü taşıyan gövdesine bakarak, Horsa soyu tarafından yönetilmekten, süreklilikten, geçmişin geleneklerini elden ele geçirme duygusundan hoşlanıyordu. Büyük bir çağdı bu. Kendi hayatı da doğaüstü bir olaydı. Bunu aklından çıkarmasındı. İşte hayatının baharında Westminster'daki evine doğru yürüyor, Clarissa'ya onu sevdiğini söylemeye gidiyordu. Mutluluk bu işte diye düşündü. Dean's Yard'dan girerken bu işte diye yineledi. Big Ben vurmaya başlıyordu. Önce tatlı bir uyarı, sonra saatin kesin sesi. Kapıya yaklaşırken öğle yemeği çağrıları bütün ikindinin harcanmasına yol açıyor diye düşündü. Big Ben'in sesi Clarissa'nın odasını doldurdu. Masanın başında oturmuş düşünüp duruyordu. Canı sıkılmıştı, tedirgindi. Ellie Henderson'ı özellikle çağırmamıştı partisine, unuttuğundan değil. Oysa Mrs. Marsham mektubunda onu çağırmanın bir sakıncası olup olmadığını soruyordu. Ellie'cik çok gelmek istiyormuş, o da Clarissa'ya sorarım demiş. Londra'daki bütün sinir kadınları çağıracak değildi partisine. Mrs. Marsham'a ne oluyordu sanki? Elizabeth kaç saattir Doris Kilman'la bir odaya kapanmıştı. Bundan daha iğrenç ne olabilirdi ki? Bu saatte o kadınla birlikte dua etmek olacak şey mi? Zilin hüzünlü sesi odayı doldurdu. Eriyen dalgalar toplanıp bir daha atıldılar, çınladılar. Kapıda bir şeyin yoklandığını, tıkırdadığını duydu. Bu saatte kim olabilir? Saat 3. 3'ü bulmuş ha? Tam bir kesinlik ve soylulukla 3'ü vurdu saat. Başka bir şey duymadı. Derken kapının tokmağı döndü. Richard girdi içeri. Ne sürpriz. Richard elinde bir demetle girdi içeri. Bir keresinde İstanbul'dalarken birden soğuyu vermiş, doyuramamıştı onu. Ayrıca verdiği öğle yemeklerinin çok çok eğlenceli geçmesiyle ün salan Lady Bruton da çağırmamıştı kendisini. Elinde çiçekler vardı Richard'ın. Güller, kırmızı beyaz güller. Ama bir türlü sevdiğini söyleyemiyordu içinden geldiği gibi. Ne güzel çiçekler dedi Demet'i alarak. Clarissa anlamıştı. Kendisi daha ağzını açmadan anlamıştı biricik Clarissa'sı. Şömine rafının üstündeki vazolara yerleştirdi gülleri. Ne güzel duruyorlar dedi. Yemek iyi geçmiş miydi? Lady Bruton kendisini sormuş muydu? Peter Walsh gelmişti. Mrs. Marsham bir mektup yollamıştı. Ellie Henderson'ı çağırmak zorunda mıydı yani? Kilman cadısı yukarıdaydı. Dur da 5 dakika oturalım dedi Richard. Her yer bomboştu. Bütün iskemleler duvara dayanmıştı. Ne yapıyorlardı Allah aşkına? Ha, parti için. Yo, partiyi unutmamıştı. Peter Walsh dönmüştü. Evet, uğramıştı. Ayrılacakmış karısından. Orada bir kadına aşık olmuş. Hiç değişmemiş. Elbisesini onanırken, "Tam da Burton'u düşünüyordum," dedi. "Hugh da yemekteydi," dedi Richard. Clarissa rastlamıştı ona. Gitgide çekilmez oluyordu. Evelyn'e gerdanlık alıyor, şişmanlıktan davula dönmüş, eşeğin biri. "Aklıma onunla evlenmiş olabileceğim geldi," dedi Clarissa. Karşısında küçücük papyonuyla oturan Peter'ı görür gibiydi. Elinde çakısı durmadan açıp kapıyordu. "Hep bildiğin gibi." "Yemekte ondan konuşuyorlardı," dedi Richard. "Ama sevdiğini söyleyemedi karısına." Elini tuttu. "Mutluluk bu işte," diye düşündü. Millicent Bruton adına bir mektup yazmışlardı Times'a. Hugh başka işe yaramazdı zaten. "Peki sevgili Miss Kilman'ımızdan ne haber?" diye sordu. Clarissa bayılmıştı güllere. Demetleri çözülünce ayrılmışlardı birbirlerinden. "Biz yemekten kalkarken geldi Kilman," dedi. Elizabeth kıpkırmızı kesildi. "Kapandılar. Dua ediyorlar galiba." "Üf, hiç de hoş bir durum değil ama olur böyle şeyler. Üstüne düşülmediği zaman daha çabuk geçer." "Yağmurluk giymiş, bir de şemsiye almış eline," dedi Clarissa. "Daha seni seviyorum dememişti. Eli elindeydi. Mutluluk bu işte," diye düşündü. "Londra'daki bütün sinir kadınları neden çağıracakmışım?" dedi Clarissa. "Mrs. Marsh'ım parti verince çağıracaklarını bana mı soruyor?" "Zavallı Ellie Henderson," dedi Richard. Clarissa'nın partileri konusunda bu kadar titiz olması tuhafına gidiyordu. Ama Richard bir odaya kimlerin yakışacağını anlayamazdı. Hem bir şey söyleyecekti galiba, neydi? "Bu partiler onu böylesine yoruyorsa bir daha parti vermek yasaktı." Peter'la evlenmediğine üzülüyor muydu? Gitme zamanı gelmişti, yazık. "Gideyim artık," dedi ayağa kalkarak. Bir şey söyleyecekmişçesine durakladı bir süre. Ne söyleyecekti acaba? Neden? Güller. Kocası kapıyı açarken toplantı mı var diye sordu. "Ermeniler," dedi Richard, "yoksa Arnavutlar mı?" demişti. "Ağırbaşlı olmalı, yalnızlığa saygı göstermeli. Karı koca arasında bile bir uzaklık söz konusu olabilirdi. Onun kapıyı açışını izlerken, insan bu hakkından geçmeyeceğini, kendi bağımsızlığını, kendine olan saygısını yitirmeden de kocasının hakkını zorla alamayacağına göre," dedi kendine. Çünkü değeri ölçülmez bir şeydi öz saygı. Richard elinde yastık ve yorganla döndü. "Yemekten sonra bir saat dinlenmelisin," dedi, çıktı. Tam ona göre bir laftı bu. Ölünceye kadar yemekten sonra tam bir saat dinlenmelisin diyecekti. Doktorun biri dinlenmesine salık verdi diye. Doktorun dediğine kelimesi kelimesine uymak tam ona göre bir davranıştı. Kimse boy ölçüşemezdi onunla saflık konusunda. Peter'la kendisi zamanlarını dırdırla geçirirlerken o işinin başındaydı. Karısını sedire, getirdiği güllerin karşısına yatırdıktan sonra avam kamarasına doğru yola çıkmıştı. Yolun yarısındaydı belki de. Ermenilerine mi, Arnavutlarına mı, kime gidiyorsa. Herkes Clarissa Dalloway şımartılmış bir kadın diyordu. Güllerini Ermenilerden çok daha önemliydi gözünde. Hayır, bir yakınlık duyamıyordu Arnavutlara. Ermeniler miydi yoksa? Ama güllerini seviyordu. Bunun Ermenilere yararı olamaz mıydı? Kesilmesine göz yumabildiği tek çiçek güldü. Richard karısının bütün sorunlarını çözümlemişti. Avam kamarasındaydı şimdi, toplantıda. Hayır, bütün sorunlarını çözemedi yazık ki. Ellie Henderson'ı çağırmak istememesinin nedenlerini anlayamamıştı. Ama o istemiş diye çağıracaktı. Yastığı getirdiğine göre yatsaydı bari. Yalnız neden ansızın dayanılmaz bir mutsuzluk çökmüştü üstüne, neden bilmiyordu. Otların arasına bir inci ya da elmas düşürmüş bir kimse, çalıları iki yana ayırıp da nasıl boş yere inceler ve sonunda nasıl köklerin arasında görür gibi olur aradığını. İşte Clarissa bir olaydan öbürüne böyle sıçrıyordu. Hayır, Sally Seaton'ın Richard hakkında söylediği değildi canını sıkan. Richard hiçbir zaman bakan olamaz bu ikinci sınıf kafayla demişti. Yo, buna aldırdığı yoktu. Elizabeth'le Miss Kilman yüzünden de değil. Gerçeğe boyun eğmeyi bilirdi. Tatsız bir duygu, günün erken saatlerindeki bir olayla ilgiliydi belki de. Peter'ın bir sözü, yatak odasında şapkasını çıkarırken içine çöken eziklikle birleşmişti galiba. Peki Richard bardağı taşıracak ne söylemişti, ne? Gülleri oradaydı işte. Partisi, tamam, partileri. İkisi de kendisini kıyasıya suçlamışlardı bu yüzden. Haksız yere alay etmişlerdi. Tamam, tamam. Peki nasıl savunacaktı kendisini? Sıkıntısının nedenini anladığı için işi rahatlamıştı artık. İkisi de, hiç değilse Peter, kendisini zorla kabul ettirmeye çalıştığını sanıyorlardı. Çevresine ünlü kişiler, tanınmış adlar toplamaktan hoşlanıyordu. Züppenin biriydi kısacası. Peter öyle düşünüyordu belki. Richard'a gelince, o telaşın kalbine yaramadığını bildiği halde telaş aramasını saçma buluyordu. Çocukça bir şey diyordu. Aslında ikisi de yanılıyorlardı. Clarissa hayatı seviyordu yalnızca. Onun için uğraşıyorum dedi yüksek sesle. Hayata seslendi. Sedirde her şeyden uzak, dış dünyayla bağlantıları kalmadan yattığı için o varlık fiziksel bir nitelik kazanmıştı. Sokaktan gelen seslere bürünerek, güneşli, sıcak soluklu, üfleyen, pancurları uçuran bir varlık. Ama ya Peter, peki peki deseydi. Yalnız bu partilerinin anlamı ne? Karşılığı şöyle olurdu. Kimsenin anlayış göstermesini ummuyordu. Bu partiler bir sunudur. Tabii tepeden tırnağa belirsiz bir tanımlamaydı bu. Ama Peter kim oluyordu da hayatın pek açık seçik bir biçimde yaşandığını ileri sürüyordu? Her zaman olmayacak bir kadına aşık olan Peter mi söyleyecekti bunu? Peki senin aşkının anlamı ne derdi ona? Vereceği karşılığı biliyordu şimdiden. Aşk en önemli şeydi dünyada. Hiçbir kadın anlayamazdı bunu. İyi, peki kendi söylediğini hiçbir erkek anlayabilir miydi? Hayat görüşünü. Peter'la Richard'ın herhangi bir amaç uğruna parti vermek sıkıntısına katlanacaklarını düşünemiyordu bile. Ama insanların dediklerini bir yana bırakıp derine inersek, ne kadar gereksiz, bölük pörçük oluyor bu yargılar. Hayat denen şeyin anlamı neydi kendi gözünde? Tuhaftı.